Ayrım 4.
Önce saray burnunda deniz yoluyla kente girenleri tüm ihtişamıyla karşılayan sarayı amireyi selamlamak, sonra da limanın karşısında salacak kıyılarında bir mücevher gibi parlayan Şerefabad kasrını, yeni tamamlanmış bu göz alıcı yalıyı görmek, Levni'ye gerçek evine dönmüş duygusunu vermişti. Oralar kendi evi olmasa da. Biri koca Osmanlı hanedanının, biri de onun sevgili damadı ve sadrazamı İbrahim Paşa'nın olan bu mekanlarda Cihan Padişahı'nın huzurunda geçirdiği zamanlar istese de istemese de yaşamını yönlendirmişti çoktan. Kendisini Osmanlı Sarayı'nın bir parçası yapan güce karşı koymayacaktı artık. İbrahim ile Davut. Yaz yangın mevsimi, kış yangın mevsimi. Sıcak bir Temmuz gecesinde İstanbul'u kasıp kavuran büyük yangının haberi Edirne'ye ulaşmıştı. O sırada İbrahim Paşa, Avusturya ve Venedik devletleriyle barışta anlaşmaya çalışıyordu. Gerçi kışın da devrilen mangallar yangın canavarına hizmet ediyordu ama İstanbul'da yaz yangın mevsimi demekti. Suyun azlığı sıcaktan kavrulan ahşabın çatır çatır yanışını hızlandırıyordu. Alevler Haliç kıyısında tüfekhanede bir evin tutuşmasıyla başlamıştı. Hemen büyüyen yangın Unkapanı Camii'ni yuttuktan sonra bu kapıdan kentin içine dalarak iki koldan genişlemişti. Sağ koldan yayılan alevler Azepler Camii'ni ve hamamını yıkmış, Zeyrek'e yönelmiş ve eski sadrazam Numan Paşa'nın karısı Ayşe Sultan'ın sarayına, oradan da at pazarına sıçramış, önü alınamayacak bir yola girmişti. Fatih Camii'nin duvarıyla Saraçhane'ye ulaşmış, burası kurtarıldığından arkadan yol bularak Amcazade Hüseyin Paşa Türbesi önünde yokuş aşağı horhora ve et meydanı kapısına varmış. Buradan yukarı yönelip Molla Gürani'den Altı Mermer'e, oradan da Çınar Camii'ne kadar gelmişti. Sol kolda ise Unkapanı ve kale dışından çok, sur içinde duvar dibinden ilerleyerek dört bir yana alevlenen kollarını salıyor, dar sokaklarla birbirine yaslanmış evler de her şeyi çabuklaştırıyordu. Yangının sıçradığı evlerinden kendilerini dışarı atanlar, beraberlerinde birkaç parça eşyayı da alabildilerse şükretmişler, sonra da kadere razı olmanın verdiği rahatlık ve seçeneksizlikle çıra gibi yanan evlerini seyre dalmışlardı. Kızıl alevler geceyi gündüze çevirirken yangın Ayazma kapısını geçmiş, Kantarcılar çevresinde Hoca Ali Paşa oğlu hanı ile ana yolun üstündeki yeni hana kadar ilerlemiş, oradan yokuş yukarı çıkarak ağ kapısının duvarından Süleymaniye imaretinin arkasından dolanmış, eski Reisülküttab Kızılbaş Bekir Efendi'nin konağını ve Vefa Camii'ni tutuşturmuştu. Yalayıp yok edeceği yerler bitmemişti daha. Vefadan sonra vezneciler de Kalender Camii'ne yaklaşmış, bu arada Şehzade Camii'ni, Yeniçerilerin tüm eski odalarını, Acemi Oğlanlar Kışlası'nı, Çukur Çeşme ile Müftü Hamamı ve eski Sadrazam Kara İbrahim Paşa'nın konağını yutmuş, Laleli Çeşme'den yokuş aşağı yol bulup, Kızıl Musluk'tan ve Cellat Çeşmesi'nden geçerek Langa Bostanlarına bakan mahallelere ve Kumkapı'daki Surp Astu Adzadzin Ermeni Kilisesi'ne atlamış, ayrıca Soğuk Çeşme'den tekrar yokuş yukarı bir yol tutturarak Davut Paşa Camii yöresini de yakmış ve çınar dibinde son bulmuştu. 27 saat süren bu alev çığı söndüğünde binlerce ev, dükkan ve mektep, yüzlerce cami, saray ve değirmen küle dönmüştü. Neredeyse kanlı canlı bir canavar misali hızla nefes alıp veren, kenti karşı konulmaz kollarıyla sarıp ardında yıkım ve gözyaşı bırakan yangın felaketine alışıktı İstanbul. Sanki bu eşsiz kentte belli aralıklarla ödenen korkunç bir diyetti bu, karşı durulması olanaksız. İbrahim Paşa bu yangını bir işaret gibi aldı. O anda uğraştığı güçlüğü yenerse İstanbul'u yiyip bitiren bu güçlüğü de yenmek için uğraşacaktı. Başardığı takdirde halk doğrudan doğruya kendi menfaatini ilgilendiren böylesi elle tutulur bir ilerlemeyi sevinçle karşılayacak, diğer yeniliklere de daha kolay zemin hazırlayacaktı. Gücü kuvveti yerinde uşaklar toplayasın, şehrin her bir mahallesinde çıkacak her bir yangına vaktinde müdahale etmek için hazır bulunacak ve bir an evvel şanımıza yaraşacak bir tulumba ocağı teşkilatı kurasın. Bizim de adımız Dersaadet'in bütün semtlerinde hayırla yad edile. Davut Ağa idi buyruğu alan, verense taze Vezir-i Azam İbrahim Paşa. İkinci vezir olarak gittiği Edirne'den sadrazam olarak döndüğü İstanbul'da ele aldığı ilk işlerdendi yangın canavarıyla savaşmak. Böylece daha önce büyük yangınlarda tulumba kullanıp şöhret olan Fransız mühendis David, Müslüman olup adının hakkını verircesine Davud-i Hakiki, Hakiki Davud'a oluvermişti önce. Sonra da yangınlara mümkün olduğunca çabuk el koyacak bir teşkilat kurmaya girişmişti var gücüyle. Davut Ağa bu iş için Yeniçerilerden gözüne kestirdiklerini seçti. Şöyle iri kıyım, bedeniyle birlikte aklını da kullanacak, tembellikten uzak, koşmaktan yılmayacak, tehlikenin üstüne düşünmeden atlayacak. Damat İbrahim Paşa aşırılığı yüzünden hep ön planda olan zevk-ü sefasıyla anılmaktan kurtulamayacak. Ama bir yandan da kalıcı yenilikler ve düzenlemeler yapmaktan geri durmayacaktı. Kendi düşlerindeki yeni bir çağı yakalama çabalarını sürdürecekti sonuna kadar. Davut Ağa'nın tulumbacılarının fazla beklemeleri gerekmedi işbaşı yapmak için. 8 Temmuz 1721 günü Küçük Mustafa Paşa çarşısında çıkan yangın, yeni kurulan Dergah-ı Âli Tulumba Ocağı'nın ilk kez tulumba kullandığı yangın olarak tarihe geçecekti. Sandık denen su dolu ahşap tulumbayı birbirini omuzdaş diye çağıran 4 kişi taşıyordu. Koca adımlarla yeri göğü titreterek koşan adamlara öndeki fenerci yol gösteriyordu. Yangın yerinde hepsi reislerinin emirlerine uyuyordu vakit kaybetmeden. Düzenleri basitti bu adamların. Herkes yerini biliyordu. Borucu yangına su sıkarken kökenci boruyu tutuyor, hortumcu da hortumları kullanıyordu. Ev kurtarmanın bir tarifesi vardı. Hep tulumbacıların karlı çıktığı. Evi kurtarmak için ev sahibi ile tulumbacılar arasında çabucak varılan anlaşmalarla söndürme ücreti belirleniyordu. O hengame arasında isteneni vermemek olanaksızdı. Kendi içinde adildi dağıtım. Tulumbacı reisine 3, ikinci reisiyle fenerci, borucu ve hortumcuya 2'şer, diğerlerine de birer hisse, borucu bahşişi de cabası. Yangından kurtulan ev sahibi bunların dışında bir de kurbanlık hayvan vermek zorunda kalıyordu tulumbacılara. İbrahim ile Yekçeş Hüseyin Anlaşma. Tulumbacı reisi Yekçeş Hüseyin, yangın yerinde verilen semiz koyunun kulaklarını ya da bir biçimde onlara el altından yardım etmeye çalışıyordu. Sokollu Mehmet Paşa gibi devletin en başına gelenler içinse gerçek aileleriyle ilişki kurmanın yolunu bulmak güç değildi. Hatta onların İstanbul'a gelmesine bile yangından kurtulan ev sahibi bunların dışında bir de kurbanlık hayvan vermek zorunda kalıyordu tulumbacılara. İbrahim ile Yekçeş Hüseyin Anlaşma. Tulumbacı reisi Yekçeş Hüseyin, yangın yerinde verilen semiz koyunun kulaklarının diğer tulumbacı takımlarından üstün görünmesi kaygısı baskındı hep. Yaşamdan çıkar ve gösterişten başka beklentileri olmayan insanların en yalın örneğiydi onlar. Tek gözünü bir meydan kavgasında yitirmiş olan Hüseyin, kapalı olan gözünün heybetli görünüşünü daha da korkutucu kıldığını biliyor ve lakabının tek göz olmasından garip bir memnunluk duyuyordu. Yeni kurulan Tulumbacılar Teşkilatı'nın mükemmelliğinden emin olmak arzusundaki Sadrazam İbrahim Paşa, ağalarını beklenmedik bir ziyaretle onurlandırmış ve aynı zamanda ona her adımından haberdar olacağını belli etmişti. İbrahim Paşa bu bıçkın tulumbacılarla yollarının bir biçimde kesişeceğini düşünmüyordu. Ama aynı zamanda reisleriyle iyi geçinmenin, bu kopukları mesafeli olduğu kadar hoş tutmanın da kendisine zarar vermeyeceğini, günü geldiğinde onları bir biçimde kullanabileceğini kestirecek kadar kurnaz ve ileri görüşlüydü. Sadrazam sürdürdüğü yaşantının pek çok kimsenin gözüne battığının, pek çok kimsenin onu alaşağı etmek için fırsat kolladığının farkındaydı. Bu yüzden kendine akla gelmedik kesimlerden gerektiğinde yararlanabileceği dostlar ediniyordu. Yekçeş Hüseyin bu teftiş sırasında ne yapmış etmiş, koca sadrazamın dikkatini çekmeyi ve ona kendisinin de Nevşehirli olduğunu duyurmayı başarmıştı. İbrahim Paşa'nın kulu kölesi olmaya hazırdı. Bunun karşılıksız kalmayacağından şüphesi yoktu. Paşa da bu adamın işine yarayabileceğini düşünmüş ama onunla ilgilendiğini orada açık etmemişti. Kendi memleketlisi Nevşehirli tulumbacı Yekçeş Hüseyin neden gizli dostlarından biri olmasındı? 2 gün sonra haber yollayıp Yekçeş Hüseyin'i Beşiktaş'taki yalısına çağırttı. Ebedi sadakatini temin edecek şey ne ola Hüseyin Ağa? Kendini ayaklarının dibine atan tulumbacıya ayağa kalkmasını işaret ettikten sonra usturuplu bir giriş yapmayı gereksiz bulmuştu. Eğer bu hizmeti her daim ve mükemmelen vücuda getirebilirsen azim devlete erersin. Aralarında geçen kısa konuşmadan sonra Yekçeş Hüseyin, İbrahim Paşa'nın görünmez yardımcısı, ulaşamayacağı yerlerdeki gözü, kulağı, tuhaf hedeflere yolladığı ulağı oldu. En önemli koşulu gizlilikti bu anlaşmanın, bir de bıçkın tulumbacanın kesesinin hep dolu tutulması elbette. İbrahim ile Ahmet ve Nedim. Şeref abadı, gör şefketli hünkârım hele. Üsküdar'ın Salacak semti iyice şenlendi 1718 yılında. Sadrazamın yaptırdığı Lebi Derya Kasr'ın ihtişamı herkesin gözünü kamaştırmıştı. Arkasını geniş bir selvi korusuna yaslamış olan bina, bahçesindeki küçük köşkler, fıskiyeli havuzlar ve rengarenk çiçek tarhlarıyla küçük bir saraydı sanki. Doğancılar denen yere yaptırılan Maksim, hem kasrın ve muazzam bahçesinin hem de Üsküdar'ın su gereksinimini karşılamak içindi. Taze sadrazam İbrahim Paşa, alışılmış düzenleri sürdürenlerden olmadığını göstermişti. Yeni ve parlak bir yaşam tarzı istiyordu. Dünyanın tüm güzellikleriyle sarılmış, ince zevklerin sonuna kadar yücelttiği bir yaşantı, yeniliklerin karmaşasında zaman zaman zorlansa da güçlüklerine değen bir yaşantı. Şerefabad diye adlandırılmıştı kasır. Aslında her hazırlık, her adım Sultan Ahmet'i hoşnut etmek içindi. İbrahim Paşa burayı yaptırırken veli nimetini nasıl ağırlayacağını tasarlamıştı hep. Padişahı buraya davet edecek dizelerin yazılması işi de şairlerin üstadı Nedim'e yakışırdı elbette. Şairi memnun ederek bunu sağlamak da sadrazama. Her nefes abu havası cana canlar katmada, intisabınla cihana nazü nahvet satmada, kangı gün teşrif eder şahım deyi can atmada, gel şeref abadı gör şevketli hünkârım hele. En süslü sözcükleri birbiriyle yarıştırarak birbirine yakıştıran Nedim üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiş, Ahmet Han onurlandırmıştı damadının özenerek yaptırdığı kasrı. Saltanat kayığıyla kasrın iskelesine yanaşan padişah önce pek süslü kasrın pek süslü baş odasında bir süre dinlendikten sonra kıyıdaki ahşap bahçe köşkünde oturmuştu. Elini uzatsa tutacakmış gibi görünen kız kulesini, saray burnundaki kendi yuvasını, limanı ve kentin diğer yakasındaki Galata'yı seyrederek sunulan yiyeceklerin tadına bakarken damadının yer seçimindeki ince zevkini övmüştü. Bundan sonrası gelecek, Boğaziçi birbirinden gösterişli sahilhanelerle donanacaktı. Her biri diğerinden gösterişli, her birinin adı bir öncekinden iddialı, her birinde düzenlenen eğlenceler diğerinden ışıltılı, her birine düzülen övgüler diğerinden abartılı. Beşiktaş'taki Çırağan Bahçesi, Fındıklı'daki Emnabat ile Defterdar Burnu'ndaki Neşet Abad, Bebek Bahçesi'ndeki Hümayun Abad ile Çubuklu'daki Feyzabad, Kanlıca'daki Mirabad ile Kandilli'deki Nevabad, Çengelköy'deki Ferahabad ile Beylerbeyi'ndeki Şevkabad, Üsküdar'daki Şerefabad ile Topkapı'daki Vezir Bahçesi, Alibeyköy'ündeki Hüsrevabad ile yarışacaktı. Kağıthane'deki Sadabad ise hiçbiriyle karşılaştırılamayacak ihtişamda olacaktı. Meri ile Ahmet, Büyük Efendi ile göz göze gelmek. Dün Fransız sefiresiyle birlikte Büyük Efendi'nin cuma namazı törenini izlemeye gittik. Geniş beyaz sorguçlu başlıkları olan çok sayıda yeniçeri kendisine refakat ediyordu. Ayrıca sipahi ve bostancılar da. Yanlarında yürüyen saray bahçıvanları ise çok renkli giysileriyle uzaktan bir lale bahçesinin tarhlarını andırıyorlardı. Arkalarından gümüş rengi astarlı mor kaftanıyla yeniçeri ağası geliyordu. Atını zengin giyimli iki köle çekiyordu. Yanında kızlar ağası, siyahi yüzüne pek yakışan koyu sarı, samur kaplı bir kaftan giymişti. Sonunda mücevher koşumlu seçkin bir at üzerindeki padişah, siyah Moskova tilkisi kaplı yeşil çizgili giysisi vardı ki bu 1000 sterlin değerinde olmalı. Ardından yine zengin koşumlu 6 at getiriliyor, 2 saray hizmetkarından biri altın, diğeri gümüş kahve takımını tutuyordu. Bir başkası ise başında bir gümüş iskemle taşıyordu, istediğinde oturması için. Törene katılanların her birinin rütbesini belirten giysilerini anlatırsam sıkıcı olacak. Ancak hepsinin son derece zengin süslü olduğunu ve daha güzel bir geçit töreni olamayacağını söyleyebilirim. Sultan bize 40 yaşlarında yakışıklı, zarif, havalı fakat sert çehreli bir adam gibi göründü. Gözleri pek iri ve siyah. Bizim baktığımız pencerenin altında durdu. Sanıyorum bizim kim olduğumuz kendisine söylenmişti. Bizi dikkatle süzdü. Böylece onu yakından incelemek fırsatını bulduk. Sefire de bizimle aynı fikirde. Yakışıklı bir adam. İngiliz elçisinin eşi Lady Mary Wortley Montagu, İngiltere'deki arkadaşına böyle yazıyordu. Lady Montagu, Osmanlı yaşantısından, insanlarından çok etkilenmişti. Kenti tanımak için ferace giyip yaşmak takarak her yere girip çıkıyor, hanım sultanların davetlerini kabul ederek Osmanlı evlerinde konuk olmaya bayılıyordu. Buradaki yaşantıyı tanıdıkça hayranlığı artıyor, mektuplarında Edirne'yi, İstanbul'u en canlı haliyle yansıtıyordu. Sultan Ahmet de bu kentin altını üstüne getiren İngiliz kadınından söz edildiğini duymuştu. Merakının uyandığını saklamamıştı padişah. İç ağasına bu İngiliz kadını bir biçimde görmek istediğini bildirmişti. Sonunda cuma selamlığındaki karşılaşma gerçekleşmiş, padişah ile batılı kadın bir an göz göze gelmişti. Lady Mary ilk kez merakla, Doğu'nun büyük efendisinin batıyı kah korkutmuş, kah öfkelendirmiş ama daima ilgilendirmiş bir imgenin ta kendisine, Sultanahmet ise ilk kez merakla, öteki dünyadan soylu bir kadına dikkatle bakıyordu. Ne beklediğinden de emin değildi sultan. Çok farklı birini mi, çarpıcı bir güzeli mi, çirkin bir gavuru mu? Soluk beyaz tenli, düzgün hatlı yüzü çekiciydi İngiliz kadının. Ama yine de herhangi bir kadındı aslında bu. Bakışlarında ayıp sayılacak derecede açık bir merak, hatta meydan okuyan bir ifade mi vardı yoksa? Doğrusu bu Frank kadını benim kadınlarımdan farklı bakmakta, demişti padişah kendi kendine. Bu kısa karşılaşma ikisini de etkiledi. Sultanahmet, kadınların yumuşak başlı olmayan bir kadının da ilgisini çekebileceğini fark etmiş, aklına harem için yetiştirilmemiş bir kadının kendisine neler verebileceği düşmüştü ister istemez. Lady Montagu ise gücün çekiciliğine karşı koyamamış, kendi öğretilerine göre barbar olan bu adamı yakışıklı bulmaktan kendini alamamıştı. Bir daha yolları kesişmeyecekti. Ama ikisi de insanın yaşamında yol gösterici olan anlardan birini yaşamıştı. Lady Montagu burada kaldığı sürede Osmanlı dünyasının içine başka hiçbir Avrupalı kadının giremeyeceği kadar çok girmişti. İçine girdikçe derinleşiyordu bu dünya. İngiliz sefiresi de bunu kendininkiyle karşılaştırır, giderek kendi dünyasını eleştirir olmuştu. Mektuplarında kolayca uyum sağladığı bu ülkedeki gözlemlerini büyük bir içtenlikle ve hiçbir ayrıntıyı atlamadan aktardı İngiltere'deki dostlarına. Yazdıklarını okuyanlar neredeyse Edirne'nin İstanbul'un havasını soluyordu. Lady Montagu İstanbul'a gelir gelmez Pera'daki atölyesinde çalışan, eserleri elçilikler tarafından kapışılan bir Avrupalı ressamın Jean-Baptiste Van Moor'un varlığından haberdar olmuştu. Atölyenin kapısını çalmadan önce en iyisinin o olduğundan emin oldu. Osmanlı başkentinden gelip geçen herhangi bir elçi eşi olmakla yetinemezdi Mary. Portresinde burada geçirdiği zamanı durduracaktı. Muhteşem bir hareme yakışacak bir Osmanlı kadınının zarif giysileri içinde poz verdi ressama İngiliz kadını. Başında sorguçlu hotozu, göğsünü cömertçe sergileyen kırmızı iç gömleği, bürümcük şalvarı, göz alıcı mücevher tokası, göbeğine doğru düşen kemeriyle topladığı çiçekli bol entarisi ve kürk astarlı uzun kaftanıyla. Van Moor bu portrenin bir eşini daha yaptı mı, padişah onu gördü mü bilinmez. Van Moor'a ısmarladığı portredeki Osmanlı kadını kılığında kendini çok rahat hissettiğini söyleyen Lady Montagu'nun bilmediği ise mektuplarını yazarken bir dönemin en kalıcı tanıklarından biri olacağıydı. Bir yıl bile kalmayan Lady Mary Montagu, İstanbul'dan rüzgar gibi gelip geçmişti, ardında izler bırakarak. Levni ile Ahmet. Şiirden saray yapabilir misin? Ya resimden bir memleket? Sultan 3. Ahmet ile nakkaş ve şair Levni Abdülcelil Çelebi bakıştılar. İkisi de bir süre gözlerini kaçırmadı, konuşmadan anlaşan dostlar gibi. Bugünkü hayallerle anıların sonu gelmişti anlaşılan. Yoksa çok özel hayallerini anlatırken birbirlerine bakmazlardı. Kendilerine özgü bir ritüeldi Sultan ile Nakkaş'ın yaşadıkları. "Devletli hünkârım," demişti bir gün Levni. "Engin hoşgörünüze sığınırım ve hizmetkarlar mümkün olduğunca uzaklaştığında, burada yalnız iki can olduğumuzda, yani yakınımızda bizi gözetleyen veyahut dinleyen de olmadığında, zihnimizdeki en özgü hatıralarla hayalleri teklifsizce hikaye etmeyi teklife cüret etmek murat ederim. Bu zannımca hükümdarların aslında erişemediği hürriyete sahip olmak manasına gelir." Sultan Ahmet bu akıl almaz derecede cüretkar öneriyi sakin karşılamıştı. Levni'nin sözünü sakınmadan konuşmasına alışmıştı çoktan. Onu kınamak ya da cezalandırmak yine yalnızca kendi mutsuzluğuna yol açacaktı. Zaten Levni de bunu bildiğinden böyle rahat davranıyordu. Kendi değerini çok iyi biliyordu o. Ama ancak gerektiğinde açığa vuruyordu bunu. Padişah ile musahibinin görüşmelerinde kullandıkları alçak ses tonu, baş başa geçirilen bu uzun saatlerin tüm saray halkının, özellikle de Sadrazam İbrahim Paşa'nın gözündeki esrarını artırıyordu. Ama kimse bunu dile getirecek kadar gözü kara değildi. Kudretli, devletli, necabetli Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa bile. Bir hükümdar ile Sadrazam da olsa kulu arasında elbette tümüyle açık bir dostluk düşünülemezdi ama Ahmet Han'ın kendisine verdiği değer bir padişahın vezir-i azamına uygun göreceği iltifatı kat kat aşıyordu. Yine de hünkârın Nakkaş Levni ile birlikte olduğu zamanlarda sanki tüm engellerin yıkıldığını izledikçe rahatsızlık duymadan edemiyordu İbrahim Paşa. Gerçekten de Ahmet Han içini, kalbini açıyordu bu Nakkaş ve şair musahibine. Söyleyeceğini bir hükümdar gibi değil, yalnızca dertleşen bir insan gibi söylüyordu ona, ikisi yalnızken. Hele bugün Sultan Ahmet'in Levni'ye anlattıklarını dinlemiş olsaydı paşa, adam akıllı tedirgin olurdu zaten. Padişah o gün sohbet arkadaşından kendisine eğlendirecek ya da düşündürecek bir şeyler dinlemektense onunla kendi deneyimlerinden birini paylaşmayı tercih etmişti. Saltanatının ikinci yılında kız kardeşinin kocası Sadrazam Damat Moralı Hasan Paşa'yı nasıl azlettiğinin öyküsüydü bu.